Ayrım 38, sayfa 388. Şans. İra, Zonguldak'tan sonra Sinop'ta da indirilenler arasında da kendi adının okunmadığını görünce bir karışıklık olduğunu anladı. Gemiye tek başına bindiğinden ve hiçbir köyle ya da kasabasıyla bağlantısı olmadığından arada kaynamaktan şüphelendi. Oysa Sinop'un beyaz köpüklü kıyılarını, yine beyaz zambakların koktuğu kumsallarını, yarımadanın ucundaki kaleyi, kıyıdaki balıkçıları, limanda ulu çınarların yükseldiği meydanı sevmişti. Böyle bir yerde yaşamak hoşuna gidebilirdi. Yakaladığı ilk memura derdini anlatmaya çalıştı. Memur ona geldiği yeri, adını ve soyadını sorup İra'nın verdiği cevapları not ettikten sonra uzaklaştı. Bir saat sonra tekrar gelip İra'yı bularak "Hazırlan delikanlı, seni de indiriyoruz." dedi. İra heyecanla ayağa fırladı. Bohçasını kaparak çıkışın en önüne gidip orada beklemeye başladı. Gemi yarım saat sonra yine yemyeşil dağları, beyaz köpüklerin okşadığı sahilleri geçerek bir limana yanaştı. Limanın hemen üstünde, biblo güzelliğinde beyaz taşlardan inşa edilmiş bir kilise, aşağıda küçük, zarif bir cami, caminin yanında küçük bir çarşı ve kilisenin üstündeki tepede de bahçe içinde birbirinden güzel konaklar ve cumbalı evler göze çarpıyordu. İra'nın kalbi daha ilk bakışta gördüğü bu yere ısındı. Göremenin, sarının her tonundan beyaza uzanan yumuşak tepeleriyle, peri bacalarının büyülü görüntüsüyle hiçbir alakası olmasa da kendini memleketinde hissetti. Selanik'in onu korkutan görkemli binaları, büyük çarşısı, tramvayları, otomobillerin geçtiği geniş yolları, gösterişli dükkanları karşısında hissettiği o yabancılık ve panikten eser yoktu. Bu arada yanında biriken öteki mübadillerin konuşmalarından İnecekleri yerin adının Ordu olduğunu duydu. Ordu diye mırıldandı kendi kendine. Bana iyi ve şefkatli davran Ordu diye fısıldadı bu kez daha yüksek sesle. Şehrin yemyeşil tepelerine bakarak. Sanki o yeşil tepelerin ardında Enis onu ve bebeğini bekliyordu. İra limana adım atar atmaz üstü başı gayet düzgün bir kalabalık görünce şaşırdı. İki yolculuğu boyunca hiçbir limanda karşılaşmadığı bir görüntüydü bu. Devlet erkanıyla halkın oluşturduğu büyük bir kalabalık, mübadillere hoş geldin demek için bekliyordu. Bu karşılama töreni, bütün mübadiller gibi İran'ın da içini titretip gözlerini nemlendirdi. Ordulular bu yeni memleketlilerine kucak açmıştı. İran'ın gözünden onları karşılayanlar arasında şık giyimli, brilyantinli saçlı delikanlıların gemiden inen mübadil kızlara pür dikkat baktıkları da kaçmadı. Yine yeni aşkların, yeni acıların ve belki de yeni felaketlerin başladığı o anlardan birine tanık oluyordu. Başı önünde mübadil kalabalığın arasına karışarak onları takip etti. Mübadiller önce kışlaya götürüldü. Orada tek tek sağlık taramasından geçtikten sonra banyo yaptırılıp karınları doyuruldu. Geceyi kışlada geçiren mübadiller giden Rumlardan kalan boş evlere yerleşmeye başladılar. Mal bildirim evrakındaki duruma göre evler, arsalar, dükkanlar dağıtıldı. Ama dağıtılan evlerin, dükkanların da Selanik'tekilerden farkı yoktu. Çoğunun kapısı penceresi yağmalanmış, yıkılıp dökülmüştü. Kimse malının karşılığını alamıyordu. Allah'tan gelenler gidenlerden daha az olduğundan bütün bu yağmaya rağmen herkese başını sokacak bir dam düşüyordu. Büyük evlere bir iki aile birden yerleştirildi. Ama İra, yani Murat Abdullah oğlu, yanlışlıkla ve tek başına bu kafileye katıldığından ve hiçbir mal varlığı olmadığından açıkta kalmıştı. Ona yaptığı işleri sorunca pastane işlettiğini söyledi. İra birkaç gün daha kışlada misafir edildi. Bu misafirliği sırasında kadın olduğu ortaya çıkacak diye ödü koptu. Çünkü misafirhanede tek kaldığı için bütün gözler ondaydı. 3 gün sonra memurlardan biri onu alıp çarşıdaki yayla pastanesine götürerek adı Durmuş olan ustaya teslim etti. Durmuş Usta, İra'ya limonata ile su böreği ikram ettikten sonra ona aşağıdaki odayı göstererek "Şimdilik evin, yuvan bu odacık evlat, sonrası Allah kerim," dedi. Bir parmağı eksik olan Durmuş Usta, İra'ya elinden geldiğince şefkatli davranıyor ve onu ürkütmemeye çalışıyordu. Odasını gösterdikten sonra "Arzu edersen bugün istirahat et, yarın başlarsın," dedi. "Yok yok, 3 gündür dinleniyorum. Hemen başlarım," diye cevapladı İra. Durmuş Usta, onun kendisini hayal kırıklığına uğratmayacağını daha o an anladı. İra hızla kolları sıvayıp önce pastaneyi baştan aşağı temizledi. Camları pırıl pırıl parlattı. Usta onun bu becerikliliği karşısında şaştı kaldı. Kız gibi güzelliğini de göz önüne alarak onun biraz kız gibi olanlardan olduğuna karar verdi. Pastaneyi pırıl pırıl yapan İra mutfağa geçerek hamur açmaya başladı. Daha lafı bitirmeden ustanın ağzından işi kapan İra adeta kendi pastanesiymiş gibi dört elle işe sarılmıştı. Ertesi gün uzun boylu orta yaşlı bir adam içeriye girince İra bayılacak gibi oldu. Adam Enis'e o kadar benziyordu ki. İra gözlerini dikmiş adama bakarken usta ''Murat oğlum gel seni patronla tanıştırayım. Namık Bey bu pastanenin sahibidir.'' dedi. Sonra Namık Bey'e dönüp ''Bu da Murat. Dün işe aldık. Yeni gelen mübadillerden. Kimseciği yokmuş zavallının. Yolda ailesini kaybetmiş. Onlar başka vapura, bu başka vapura binmiş.'' Namık ona doğru düzgün bakmadan ''Hayırlı olsun delikanlı, madem senin gözün kesti, mesele yok, usta.'' dedikten sonra masalardan birine oturdu. İra kahve yapmak için koşuştururken kalbi hala küt küt atıyordu. Ana vatana döndükten sonra Enis'e bu kadar benzeyen birinin karşısına çıkmasının arkasındaki mucizevi işareti yorumlamaya çalıştı. Bol köpüklü kahveleri fincanlara doldurup içeriye götürdü. Ama Namık'ın önüne koyarken elleri titredi. Dökmemek için kendine zor hakim oldu. Kazasız belasız kahvelerini verdikten sonra mutfağa geri döndü. Namık gidene kadar da çakılıp kaldığı bu yerden kımıldamadı. Kısa zamanda Durmuş Usta'nın göz bebeği olan İra, hamileliğini her geçen gün daha fazla hissediyor, erkek kıyafetleri arasında hamile bir kadın olarak dolaşmanın getirdiği yabancılaşma ve kırılmaları her geçen gün daha da fazla yaşıyordu. Karnı iyiden iyiye büyüdüğünde ya da doğum gelip çattığında durumu nasıl gizleyeceğine dair gece gündüz kafa patlatsa da aklına doğru düzgün bir çözüm gelmiyordu. Dört elle sarıldığı pastanenin verdiği umuda ve Durmuş Usta'nın iyiliksever kalbine güvenerek işi oluruna bırakıyordu. Boş zamanlarda gemide tanıştığı mübadilere takılıyor ama cinsiyetini saklamanın getirdiği tutukluktan ötürü kahvehane gibi erkeklerin hakim olduğu yerlere ayak basmaktan korkuyor, mümkünse ara sıra mübadil evlerine uğrayarak ayaküstü bir kahve içip dönüyordu. Kendisiyle samimi olmak isteyenleri hep belli bir mesafede tutuyor, Selanik'te olduğu gibi mübadillere yardım etmek arzusuyla yanıp tutuşsa da bu arzusuna hakim olmaya çalışıyordu. Çarşıda pastaneye gelenler arasına siyasi konuşmalar geçtiği zaman pür dikkat dinleyerek olup bitenleri takip etmeye çalışıyordu. Herkesin Gazi Mustafa Kemal ile ilgili beslediği umudu anlamaya çalışsa da yaşadıklarını ve tanık olduklarını düşündüğünde bu denli bir felakete izin verdiği için onu affedemiyordu. Ama bir yandan da kalbinin bir köşesi ona karşı taşıdığı bu kine şiddetle itiraz ediyordu. Yeni Cumhuriyeti kurmanın heyecanı bütün Türkiye'yi olduğu gibi orduyu da sarmıştı. İnsanlar bütün bu altüst oluş sırasında yaşanan olumsuzlukları iyi yanından görmeye çalışarak hayal ettikleri mucizeyi bekliyordu. Onlara göre topraklarını, gücünü kaybetmiş olan Osmanlı'nın yerini alan genç cumhuriyet, Allah tarafından görevlendirilmiş ve Nil'e bırakılmış çocuk Musa gibi hedefine mucizevi bir biçimde adım adım yaklaşıyordu. Cami etrafında toplanan birkaç mutsuz esnaf ve yaşlı dışında herkes yavaş yavaş yaklaşmakta olan bu mucizenin gelip kendisini de sarmalayacağı günün heyecanıyla bekliyordu. Her gün eski kurumların yerine yeni kurumlar geliyor, isimler değişiyor, kanunlar çıkıp kanunlar bozuluyor, gazeteler sürekli değişimden söz ediyordu. Genç Cumhuriyet'le ilgili bütün tartışmalar, konuşmalar, eleştiriler ve övgüler İra'nın çalıştığı pastaneye de yansıyor, ayaküstü alışveriş yapılırken ya da oturup bir şeyler içilirken dile geliyordu. Ordunun yerlileri Genç Cumhuriyet'in yarattığı bu rüzgara kapılmışken, mübadiller ise Lozan Anlaşması'nın onlara verdiği hakları bulamamanın hayal kırıklığıyla kendilerine verilen kırık dökük evlerini, talan edilen dükkanları onarmaya çalışıyordu. Giden Rumlardan kalan fındık bahçelerini gezerken tütünün o kekremsi kokusunu özlüyor ve sert yamaçlardaki bu bahçelere alışmaya çalışıyorlardı. Dramanın uçsuz bucaksız tütün tarlalarından Karadeniz'in sarp dağlarına savrulmuş olmanın hayal kırıklığıyla birbirlerine kenetleniyorlardı. Her ne kadar Gülcemal'den indiklerinde devlet erkanı, esnaf ve halk onları resmi bir törenle karşılamış olsa da aynı nezaket mahalli aralarına pek yansımamıştı. Evlerin kendi içine kapalı, tutucu tavrı sokağa yansıyor, Türkçeyi doğru düzgün bilmeyen, çoğu zaman kendi aralarında Rumca konuşan bu yeni komşular, mahalleli tarafından dışlanıyordu. Ancak bayramlarda, seyranlarda bir şeyler yapmaya çalışan hayırsever kurumlarla, kimi resmi daireler kutlama törenlerinin bir parçası olarak mübadil evlerine gidip temsili yardımlar yaparak vicdanlarını rahatlattıktan sonra onları savruluşlarıyla baş başa bırakıyordu. Bu arada ordunun delikanlıları daha limana indikleri günden itibaren gözlerine kestirdikleri kızlarla ilgili bilgi almak için İra'yı sıkıştırıyor ama İra'nın da onlar hakkında pek fazla bilgisi olmadığını anlayınca hayal kırıklığıyla uzaklaşıyorlardı. Bir sabah uyanan İra kendini yataktan kalkamayacak kadar bitkin hissetti. Başı dönüyor ve midesi bulanıyordu yine. Oysa uzun süredir bu baş dönmeleri ve mide bulantıları kesilmişti. Kendine gelebilmek için bir süre daha yatakta kaldı. Sonra bütün gücünü toplayarak kalktı. Kuru bir ekmek parçasına tuz ekerek atıştırdı. Tuzlu kuru ekmek sanki iyi gelmişti. Hazırlanıp yukarı çıktığında durmuş ustanın patronla konuştuğunu görünce heyecanlandı. Onun yukarı çıktığını gören usta, "Yüzün sapsarı, hasta mısın?" diye sorunca patron da ona baktı. İra utanıp başını öne eğerek, "Yok usta, ama sanki soğuk almışım." dedi. Namık, "Kendine naneli limonata yap o zaman. Bir şeyciğin kalmaz, hatta bize de yap." dedi. Ardından da, "Biliyor musun yapmayı?" diye sorunca İra başıyla onayladı ve hemen mutfağa koştu. Enis'e benzeyen bu adamı görünce elinde olmadan heyecanlanıyordu. Naneli limonatayı hazırlarken artık buradan gitme vaktinin geldiğini düşündü. İlk fırsatta Kayseri'ye giderek Enis'i bulacaktı. Eğer bir terslik çıkarsa Göreme'ye geçip Nadire teyzeye sığınacak ve çocuğunu onun yanında doğuracaktı. Bu kararı vermek İra'yı toparladı. Limonatayı bardaklara koyup içine küçük birer limon dilimi de attıktan sonra ustayla Namık Bey'e sundu. Sonra mutfağa geçip kalanını eline geçirdiği bakır bir tasa koyarken vazgeçip en güzel porselen fincanı seçip kendisi için doldurdu. Yitirdiği bütün zenginliklerin ifadesiymiş gibi tuttuğu porselen fincanda limonatasını içerken ordudan Kayseri'ye nasıl gidebileceğini öğrenmek için sağı solu kolaçan etmeye karar verdi. Limonatadan sonra bir dilim börek atıştırdı, önlüğü takıp işlere girişti. Durmuş usta öğle namazından döndüğünde İra limonata için limon almaya gideceğini söyleyerek pastaneden çıktı. Soluğu çarşının ucundaki dükkanı onararak koca bir manava dönüştüren mübadil İsmail Efendi'nin yanında aldı. İsmail Efendi bir haftada kırık dökük dükkanı manava çevirmekle kalmamış, o zamana kadar hiçbir esnafın yapmadığı bir şeyi yaparak meyve tezgahının üstüne iki de ampul sarkıtmıştı. Bezle sildiği meyveler ışıklar yanınca pırıl pırıl parlıyor ve göz alıyordu. Bütün ordular en iyi meyve ve sebzenin onda satıldığını söylemeye başlamış ve manav İsmail Efendi'nin bile beklemediği kadar itibar görmüştü. İsmail Efendi müşterisini gönderdikten sonra İra, "İsmail amca bir sorun var," dedi. İsmail ona merakla bakınca, "Ordudan Kayseri'ye nasıl gidilir?" diye devam etti. İsmail, "Hayrola?" dedi kuşkuyla. İra, "Bizimkileri Mersin üzerinden oraya gönderdiler diye düşünüyorum. Yani annemi ve babamı. Hani biraz param olduktan sonra gidip oralara bir bakmak istiyorum. Belki bizimkileri bulurum." diye cevapladı. İsmail Efendi güldü. "Ah be kuzanım, senin dünyadan haberin yok mu? Şu geldiğimiz şehirden ancak cesedimiz çıkar bizim. Rıhtımdaki askerleri de mi görmüyoruz?" "Görüyorum, ne var ki?" diye sordu İra ürkerek. İsmail, "Mübadillerin izin almadan bu şehirden adım atması bile yasak. Askerlerin görevi de bu yasağı uygulamak. Dün Melahat Hanım'ın oğlu can çekişiyordu. Ama zavallıcıklar oğlancını İstanbul'a doktora götürmek için dahi izin alamadılar." diye anlattı. "Ne yani, bizi buraya esarete mi getirdiler? Biz de buranın vatandaşı olmadık mı?" diye sordu İra hayal kırıklığıyla. İsmail, "Hepsi kağıt üstünde. İnsancıkların kaçıp memleketlerine dönmesinden korkuyorlar. Artık başımızdakiler de mübadillerden bıktı. Bir an önce bu mesele bitsin gitsin istiyorlar. Bana kalırsa acele etme. Biraz bekle bakalım. Zaman her şeyin ilacıdır." dedi. İra yaşadığı hayal kırıklığını belli etmemek için kendini toparladı. "Sağ ol İsmail amca. 10 tane limon alıyorum. Deftere yazıver. Ustayla hesaplaşırsın sonra." diyerek limonları alıp pastanenin yolunu tuttu. Her ne kadar Karadeniz'in hırçın dalgalarına, günlerce süren yağmuruna, sert yokuşlarına, mahalle aralarına kadar uzanan dik merdivenlerine, sarp dağlarına, yemyeşil tepelere alışmış olsa da birdenbire kapana kısılmış gibi hissetti kendini. Her geçen gün yaklaşan doğumunu nasıl yapacağını, bebeğini nasıl büyüteceğini düşünüyor ama doğru düzgün bir çözüm bulamıyordu. Bu nedenle her şeye rağmen şansını denemek için limanı kolaçan etmeye karar verdi. Önce İnönü Caddesi'ne çıktı. Kilisenin yanındaki setteki incir ağacına sırtını dayayıp dikkatle limanı incelediğinde, limanın gerçekten de İsmail Efendi'nin dediği gibi askerler tarafından ablukaya alınmış olduğunu gördü. Hayal kırıklığı içinde ayrılırken birden telaşla limana koşan bir kadın ve arkasından onu durdurmaya çalışan askerleri fark etti. Kadının kucağında çocuğu Türkçe, Rumca karışık küfürler edip feryat figan ediyordu. Ama askerler kısa sürede onu yakalamayı başardı. Komutan ortaya çıkıp askerlere kadını bırakmasını söyleyince kadın bir önce ne tarafa gideceğini ne yapacağını kestirmek istercesine sağa sola baktı. Sonra kucağındaki çocuğu sıkı sıkı göğsüne bastırarak usul usul denize yaklaştı. Bir süre denize baktıktan sonra kucağındaki çocuğu aniden denize attı ve arkasını dönüp yürüdü. İra koşup çocuğu denizden çıkartmamak için kendini zor tuttu. Askerlerden biri atlayıp çocuğu denizden çıkarttı. Kadının yanında şaşkınlıktan dona kalmış adamın kucağına verdi. İra o zaman çocuğun ölmüş olduğunu anladı. Göremeden Selanik'e, Selanik'ten Ordu'ya kadar uzanan zaman diliminde yaşadığı bütün acılar, tanık olduğu felaketler yine onu karabasan gibi kuşattı. Alnı boncuk boncuk terledi, boğucu bir ateşle belini sarsıldı. Bir süre incir ağacının altına çöküp öylece kala kaldı. Biraz kendine gelince de çaresiz bir halde pastanenin yolunu tuttu. Pastaneye geldiğinde çarşı adeta kaynıyordu. Herkes adı Nazmiye olan mübadil kadının İstanbul'a gitmesine izin verilmediği için tedaviden yoksun kalan çocuğunun ölüsünü denize attığından söz ediyordu. Pastaneden içeri girdiğinde alışveriş yapanlar da Durmuş Usta ile aynı meseleyi konuşuyordu. Durmuş Usta İran'ın yüzündeki allak bullak ifadeyi görünce olayı duyduğunu anladı. ''Bu nasıl iş ya, bu nasıl iş?'' diye söylenmeye başladı. İra hiçbir şey demeden mutfağa geçti. Bir yandan limonata için limon rendelerken bir yandan da ağlamaya başladı. Gözyaşlarının limonataya karıştığını görünce önce elindekini dökmeyi düşünse de sonra hırslanarak içsinler. Beyefendiler, hanımefendiler, gözyaşlarımızla birlikte zıkkımlansınlar limonatalarını. Hiç kimse kıçını kaldırıp bir şey yapmıyor burada diye söylendi. Niko, Daimon ve birlikte kapı kapı dolaştığı yardımsever kadın arkadaşlarını özlediğini fark etti. Taşıdığı Murat kimliğini, kılık kıyafetini fırlatıp atıp İra olarak ortaya çıkıp kaldığı yerden çalışmaya devam etmeyi arzuladı. Tam bu arada Durmuş Usta kapıda göründü. ''Limonata hazır mı kızım?'' diye sordu. Ustanın ağzından çıkan kızım lafıyla birlikte ikisi aynı anda irkildi. ''Oğlum'' demek isterken dili sürçerek ona ''kızım'' diyen usta arkasına bakıp başkalarının duyup duymadığına baktı. ''Dilim sürçtü, kusuruma bakma oğlum'' dedikten sonra İra'nın uzattığı limonata sürahisini alarak çıktı. İra bir süre daha Murat kimliğine mecbur olduğunu anladı. Burnunu çeke çeke poğaçaları fırına sürdü, fırını açıp kor gibi yanan ateşi, odunlardan yalım yalım yükselen alevleri görünce sanki az önce feryat figan eden kadının yüreğini görüyormuş gibi oldu. Tepsiyi hızla sürüp fırının kapağını kapattı ve kendini arka bahçeye attı. Onun olaydan fazlasıyla etkilendiğini hisseden Durmuş Usta çok fazla üstüne gitmedi ve onu kendi haline bıraktı. İra dönüp tepsiyi aldıktan ve poğaçaları satış tepsisine dizdikten sonra kendini iyi hissetmediğini söyleyerek odasına inip uyuyarak güç toplamaya çalıştı. Ayrım sonu, sayfa 398.